Ayrım 8.
Amacını gerçekleştiremediği için aynı zamanda şükrettiğini düşünmeye başladı. Dahası bunun için imamı teselli etmeye bile yeltendi. Ona tövbekârların daima bağışlandığını, kendisine de onu affedeceğini ama bunun için onun da biraz çaba gösterip daha saygılı davranması gerektiğini söylüyordu. Fakat Beriki daima surat buruşturuyor. Uyurken ihtiyarın omuzunun onun omuzuna düşmesi karşısında bile kaş çatıp dudaklarını sarkıtıyordu. Kısacası vicdan azabı onun yakasını bırakacak gibi değildi. Oğlanın arkaya bağlı olduklarını fark ettikleri, bu yüzden bir zamanlar kurtların arasında mahsur kalarak otobüste sabahladıkları yerde imam, şoföre seslenip ineceğini söyledi. Zekeriya dede buna pek bir anlam verememişti. Çünkü dışarısı kış kıyametti ve tipi her an bastırabilirdi. Ne büyük haddini bilmemezliktir ki ilimden sadece bir uğurlar olsun deyip ihtiyarın elini bile öpmeden indi gitti. Yanına sadece gramofonu ve taş plağı almıştı. Zekeriya dede onun bu edepsizliğine uzun süre içinden söyleni durdu. Adam akıllı kızmış, gönlü çok kabarmış olmalıydı ki yanındaki koltuk boş olan bir yolcuyu gözüne kestirdi. Buraya oturup adamcağıza imamı çekiştirmeye başladı. Neredeyse sabaha kadar durmadan konuşup şikayet etti. Güneş doğduğunda otobüs köye ayrılan kavşağa yaklaşmıştı. Zekeriya dede bu yol ayrımında indi ve yürümeye başladı. Köye yaklaştığı sırada torunları onu görüp yanına doğru koşuşturdular. Bir yandan da dede dede Kabe'yi tavaf ettin mi diye bağırıyorlardı. Çocuklar öpmek için ellerine sarılınca ihtiyar gururla ha ettim ya diye cevap verdi. İlimdar gece vakti dağ başında otobüsten indikten sonra tipi başlamıştı. Buna aldırmadan dağın zirvesine doğru çıkmaya koyuldu. Taş plak ceketinin içinde, göğsünde gramofon ise sırtındaki çuvaldaydı. Sonunda varabileceği en yüksek yere erişti ve kurtları beklemeye başladı. Kokusunu almış olmalıydılar ki hayvanların ulumaları şimdiden duyuluyordu. Bir kayanın dibine çöküp gramofonu çuvaldan çıkardı ve taş plağı yerleştirdi. Ulumalar şimdi daha yakından geliyordu. Böyle uzun bir süre kımıldamadan kalırsa bu tipi de donacağının bilincindeydi. Zaten daha şimdiden ayaklarını hissetmemeye başlamıştı. Bu yüzden kolu bir an önce çevirip gramofonu kursa iyi olacaktı. Ancak bu soğukta elini kullanmakta zorluk çekiyordu. Tam da beklediği gibi kurtlar çevresini almıştı bile. Görünüşlerine bakılırsa son derece aç olmalıydılar. Gramofonun kolunu çevirmeye başladığında sürünün başı ona yaklaşmaya hazırlanıyordu. Bu görkemli anlarda donmanın son belirtisini hissetti. İçini bir sıcaklık kaplamış, tatlı, sanki ezeli ve ebedi bir uyku sonunda bastırmıştı. Gramofon artık kuruluydu. İğneyi dönen taş plağın üzerine yerleştirdi. Artık gülümsüyordu. İlk nameler yükselirken gözlerini kapadı ve bir uykuya daldı. Kurt sesi tanımıştı. Vahşi bir hayvan olduğunu sanki bir an unutmuş gibi sesin geldiği yere doğru ilerleyip gramofonu kokladı ve sahibinin sesinden Bhagavat Gita'yı dinlemeye başladı. Cezzar dede hikayesini bitirdiğinde kasabanın Meva mahallesine gelmişlerdi. Ölüm ihtiyara dönüp şunları söyledi. Böyle bir dini hikaye hiç dinlememiştim. Üstelik isminin bir hac ziyareti olması her şeye tuz biber ekiyor. Adeta kambur üzerine kambur. Benim nefesimi enselerinde hissettiklerinde nedendir bilinmez insanlar ilahi duygulara boğuluverirler. Ama görünüşe bakılırsa sen pek oralı olmuyorsun. Yoksa rahmet niyaz edeceğin böyle bir durumda sözüm ona bir dinli hikaye anlatıyormuş gibi yaparak benimle düpedüz dalga geçmezdin. Sen nefeslerini vermeye ramak kalanların kapıldığı korku yanı sıra huşu ve dini duygulardan kaynaklanan üstünlüğünü de kullanamadın. Doğrusu senden dinler dinlemez en zalim ve en kıyıcı bir adamı bile hidayete erdirip evliya yapacak bir hikaye beklerdim. Gel gör ki bu fırsatı kaçırdın. Kısacası yine keyfince aklına geleni anlattın durdun. Yerinde olsaydım biraz hesap kitap yapar, ahirette bana faydası dokunacak uhrevi bir şey anlatırdım. Ayrıca hikayende bir nebze olsun korkuya rastlamadım. Bu da elbette bir dini hikaye için büyük bir eksiklik. Anlaşılan sen dinden olduğu kadar korkudan da nasibini almamışsın. Yoksa benim ölüm olduğuma inanmıyor musun? Bu sözleri işitince ihtiyar ölüme şöyle dedi. Geçmişime bakıyorum da hayat bugüne kadar bana hep güzel şeyler göstermiş. Bu dünyada her şey çok güzel. Çirkinlik diye bir şey yok. Kim bilir, sadece aldanarak ve büyük bir budalalıkla onda çirkinliği görenler çirkindir belki. Ama ben dünyayı korku duygusuyla değil, güzellikle tanıyorum. Benim ona baktığım gibi dünya da bana bakıyor ve gülümsüyor. Ben ona neden gülümsemeyeyim? İhtiyar daha lafını bitirmeden saptıkları sokakta kendilerini büyük bir curcunanın ortasında buldukları için Cezzar dedenin son sözlerini ölüm işitmemişti. Anlaşıldığı kadarıyla bu sokakta bir düğün vardı. Davullar dangırdayıp zurnalar zırıldarken, çalparalar çarpılıp dümbelekler debirdiliyor, tamburaların tarrakası, şeşhanelerin şamatasıyla, yongarların yaygarası, darbukaların davdasıyla yarışarak düğün ve derneği cümbüş ve ahenge boğuyordu. Ahalinin söylediğine bakılırsa 4 kız kardeş yine 4 oğlan kardeşle evlenecekti. Gel gelelim hepsi bununla da kalmıyordu. Çünkü kızların dul anası da oğlanların dul babasıyla aynı yastığa baş koymaya karar vererek gelinlik giymişti. Simgesel ve bakışımlı olan her şeyi baş tacı eden kasaba ahalisinin aklını başından alan şey de işte kadının bu kararıydı. Çalkı çağanak böylece sürdüğü sırada ölüm birdenbire duraksadı. Aradığı uzun ihsan uzakta gelinlerin yanında peyda oluvermişti. Görünüşe bakılırsa kızlara ve analarına takı takmak niyetindeydi. Çok geçmeden adam gerçekten de cebinden çıkardığı altın paraları gelinlere teker teker takmaya başladı. Ölüm ise ona doğru hızla koşuyordu. Uzun ihsan son altını yeni takmıştı ki onu fark edip irkildi. Ancak kendini derhal toparlayıp elini cebine daldırdı ve avuç dolusu bozuk parayı kendisiyle ölüm arasına saçıverdi. Yerlerde tıngırdayıp yuvarlanan onca parayı gören ahali de yem saçılmış tavuklar gibi mangırlara üşüştüğünde ölümün yolu kapanmış oldu. İş işten geçmiş, uzun ihsan yine kurtulmuştu. Bu yetmiyormuş gibi bir aksilik daha oldu. Kurbanını aramaya yeltenen ölümü ihtiyar dirseğinden kavrayıp kuytu bir köşeye çekti. Çünkü Efrasiyab'ın hazinesini sözüm ona aramaya giderken yanında götürmeyi vaat ettiği 11 haylaz torunu kalabalığın içinde görmüştü. Sabah uyandıklarında dedelerinin gitmiş olduğunu gören çocuklar Allah bilir onu aramaya çıkmışlardı. Zaten çocuklar vel fecre okuyan gözleriyle sağa sola bakınıp oraya burayı kolaçan ediyorlardı. Ahde vefa etmeyen dedelerinin kendilerini kandırdığını, enayi yerine konularak bir haksızlığa maruz kaldıklarını düşünüp durduklarından hepsi de huysuz ve sinirli görünüyordu. Kısacası buradan hemen uzaklaşmaları gerekmekteydi. Kara kaplı defterine bakan ölüm bu kez El Halit mahallesine gideceklerini söyledi. Yol uzundu. Uzun ihsana içerlediği için uzun bir süre burnundan soluyan ölüm nihayet ikinci dini hikayeyi kendisinin anlatması gerektiğini hatırladı. İhtiyara dönerek seninkinden farklı olarak benim anlatacağım bu kez gerçek bir dini hikaye dedi. Göreceksin bak onu dinlerken ilahi ve uhrevi duygulara gark olup dünya ile ahiretin binbir haline aşina olacak, vecd ile gözyaşı dökeceksin. Çünkü sana Dünya Tarihi isimli hikayeyi anlatacağım. Bunu öyle herkese anlatmam. Kimseden duyduğunu da sanmıyorum. Yat kalk ve dua et ki talih yüzüne güldü ve karşına bu eşsiz dini hikayeyi anlatacak benim gibi biri çıktı. İhtiyar, ismi gerçekten Dünya Tarihi ise oldukça uzun bir şey olmalı. Dünyanın tarihi kadar sonsuzsa asla bitmez ve ben kıyamete kadar yaşarım diye cevap verdi. Bunun üzerine ölüm, sus bu ciddi ve ağırbaşlı bir hikayedir diyerek ihtiyarı tersledi. Adamcağızın sözlerinden adam akıllı incinip gocunmuş görünüyordu. Bakışlarını gökyüzüne çevirdi, boşluğa bakan gözlerinde uhrevi pırıltıların oynaştığına bakılırsa hikayesini düşündüğü belliydi. Çok geçmeden sanki gayb aleminden gelen ağırbaşlı ve davudi bir sesle dünya tarihini anlatmaya başladı. Bir zamanlar küçük bir Anadolu şehrinde açgözlü birinin bile hemen hemen bütün ihtiyaçlarını karşılayabileceği kadar geniş en azından 3 asırlık bir çarşı vardı. Bulduğuyla yetinmeyen insanoğlunun ihtiyaçları bir türlü bitip tükenmediği için şehrin ahalisi her fırsatta çarşıya hücum edip burada bir izdihama sebebiyet verir, sokaklar ve dükkanlar pire gibi müşteri kaynardı. Öyle ki haliyle çarşının en yüksek binası olan minarenin şerefine çıkan müezzin cep saatine bakıp namaz vaktinin gelmesini beklerken cennete çok yakın olan bu yüksek yerden aşağıdaki ahaliye bir nazar eyler, dünya işlerine bu kadar daldıklarından dolayı içinden onlara sitem ederdi. Sadece göklerden günde 5 vakit çağrı değil, bu çarşıya ayrıca dünyanın 4 bir yanından mal mülk de gelir, ahalinin aklını başından alıp onları dünya ile ahiret arasında kararsız bırakırdı. Bir kervanın deri tulumlarında vakfı kebir yağı taşıyan develeri çarşının doğu kapısından girince, batı kapısından yeni geçmiş top top kumaş yüklü külüstür bir arabanın korna sesleriyle ürkerler, derken deveci ile arabacı arasında yol verme tartışması çıkardı. Ancak bu tartışma paydoslara biten bakırcıların çekişlerinden kopan velveleyle sönüp gider, o sırada oradan geçmekte olan bir seyyar satıcının en büyük sermayesi olan gırtlağından malını övmek için kopardığı bir feryat ise bu seslerin tekmilini birden ansızın bastırır, ama çok geçmez han duvarlarında yankılana yankılana çarşının görkemli uğultusunda silinirdi. Gel gelelim bu uğultu da baki kalmaz, hava kararıp ortalıktan el ayak çekilirken indirilen son kepenklerin gıcırtıları kesildiği an bir sessizlik başlar, her dünyevi sesin aslında fani olduğu bir kez daha anlaşılır, işte belki de bu anda hoş bir seda duyulurdu. Fakat gecenin o vakti kol gezen bedesten bekçileri sadece hırsızların ayak seslerine kulak kabarttıklarından bunu pek işitmez, on binlerce öksüzü doyurabilecek devasa servetlerin kilit altında tutulduğu dükkanları korurlardı. İşte bu çarşıda el zanaatıyla geçinen esnaf yanı sıra bir de un, bakliyat, yağ, meyve ve sebze alım satımıyla ekmeğini kazanan tüccarların mesken tuttukları Elem Sokağı derler bir yer vardı. Bu sokağa bir zamanlar gelip çöreklenen tüccarlar, artık bereketinden midir, cedlerinden kendilerine intikal etmiş devasa sermayelerini başka maceralara yatırmayı lüzumsuz telakki edip, şimdiki ekmek kapılarını terk etmemişlerdi. Hemen hepsi, özellikle yağ ve un tüccarları, göbekli, tıknaz ve kalın enseli olurlardı. Öyle ki, kısa ve kalın bacakları, sanki onların oturaklı ve tombul bedenlerini değil, ticaret gibi rizikolu bir işte daima topun ağzında olan sermayelerinin ağırlığını ve derdini yüklenirdi. Köstekte cep saati taşıyan bu adamlar ayaklarına mesk giyerler, başlarında birer namaz takkesi ya da zigzaklı başlıkla dolaşırlardı. Allah dinden imandan ayırmasın, hepsi de namazında niyazında gayet sofu şahıslardı. Gel gör ki her akşamüstü hasılatlarını sayarlarken onca fakir fukara aç bir ilaç olduğu halde kendilerinin dünya işlerine ve nimetlerine bu kerte gark olmaları sonucu kalpleri az buçuk sızlar, artık iç sıkıntılarını bastırmak için midir? Evlerine dönerken bir dilencinin eline gönüllerinden kopan sadakayı sıkıştırmadan edemezlerdi. Hele hele akşam yemeğini midelerine indirince karınları ve gözleri doyduğundan olsa gerek. Hayata bir mana bulamaz, servetlerini beyhude yere kazandıklarını düşünürlerdi. Karılarının dırdırcılığı, evlatlarının hayırsızlığı veya müzmin hastalıkların verdiği ızdırap, bedenlerindeki tokluğun etkisiyle dünyayı onlara daha da karanlık gösterir, böyle durumlarda hemen her dükkar servetini satıp savıp fakir fukaraya dağıtacağına yemin billah ederek kitaba el basardı. Belki de mesleklerinin zahmetli nedeniyle bu haleti ruhiye esnaf arasında yaygın olmasına rağmen, ettikleri bu yeminleri içlerinden herhangi birinin tuttuğu ne görülmüş ne de duyulmuştu. Fakirlere dağıtmaya and içtikleri mal ve mülklerine galiba müşteri pek çıkmadığı için telafi amacıyla tüccarlar günde 5 vakit camiye giderler, namazlarını asla sektirmez, böylece vicdanlarını bir nebze ferah tutmuş olurlardı. Ayrıca şadırvanda abdest alan bir tüccar ara sıra göz ucuyla cemaati bir süzer, camiye ahiret borcunu ödemeye kimin gelip kimin savsakladığını tespit etmeye gayret ederdi. Herhalde bu eğilim sonucu Kabe'yi tavaf edip adını hacıya çıkaran bir tüccarın artık cennetlik olduğu, yanı sıra kefilliği de kabul edilir, imzası ve mührü rağbet görürdü. Her şey bir yana bu adamların batıl inançları da sağlamdı. Bazen aldığım mal çürük çıkan bir müşterinin laneti sonucu dükkanlardan birinin bereketi kesildi mi, lanet sirayet etmesin diye komşu tüccarlar dualar okutur, kurşunlar döktürürlerdi. Tedbirler elbette bununla da kalmazdı. Her dükkanda kem gözlere karşı nazar boncukları da asılı olurdu. Hatta bir vakit tam da bayram öncesine rastlayan günlerden birinde artık hangi meluna aittir bilinmez çarşıda kol gezen bir çift kem gözün teması bütün nazar boncuklarını bir bir çatlatarak dükkanların betini bereketini kesmişti. Hasılatı bu sebepten düşen esnaf bedduayı bertaraf etmek için çarşı camiinde mevlüt okutmuş, tarikat şeyhinden aldıkları kâr getirecek duaları da kapılarına asmışlardı. Kem nazarını defini müteakip, kesat giden işler düzelerek müşteriler yine sökün edince, kâr bereket kesilmesin, gani gani artsın diye bir deve, iki koç ve 12 koyun kesilmiş, etleri zebunlara zelillere dağıtılmıştı. Aslında tüccar taifesi hakkında diğer şeyler de yazılsa, buna ne kalem ne de kağıt dayanırdı. Ancak bu taifeden durumun farkında olan bazıları yatarlar kalkarlar kendilerini bu kadar insafla tasvir eden muharire sabah akşam dua ederlerdi. Tüccarların mesken tuttukları Elem sokağında müşteri akınının azaldığı öğle sonlarında sıkıntıdan patlayıp usanan esnaf genellikle tezgahının başında pinekler, zaman ilerledikçe göz kapakları ağırlaşır bir uyku bastırırdı. Gel gelelim uykuyla uyanıklık arasındaki bu hal ticaret erbabınca tehlikeli addedilirdi. Çünkü tam da bu tavşan uykusunda fırsatı ganimet bilen aksakallı bir mübarek dedenin tüccarların rüyalarına ansızın geri vermesi, onları böylece gafil avladıktan sonra asasını tehditkar bir şekilde sallayarak zavallılardan mallarının mülklerini fakirlere dağıtmalarını talep etmesi olağan bir şeydi. Bu yüzden tüccarlar sızdıkları takdirde kalçalarına bir çimdik atmalarını çıraklarına tembih ederlerdi. Ne var ki günlerden bir gün olan oldu. Öğle vakti gerdan kebabı ve yarım tepsi kaymaklı kadayıfı mideye indirdiğinden olsa gerek, Abdülzeyyat adlı bir tüccar nargile içerken ticarethanesinde uyuyakaldı. Marpuç elinden düştü. Rüyasını Abdülzeyyat elinde alsa, sırtında harmanisiyle aksakallı, mübarek yüzlü bir dede gördü. Sisler içinden tüccara doğru ağır ve emin adımlarla yaklaşan dedenin çok önemli, hatta vahim şeyler söylemeye hazırlandığı yüzündeki vakur ifadeden belliydi. Hepsinden önemlisi, artık bu bir rüya olduğundan mıdır? Boyunun kısalığına rağmen ihtiyar, nasıl oluyorsa tüccara tepeden bakıyor, anlaşılan az sonra ağzından salahiyetle çıkacak tavsiye ve emirlerin tartışmasız kabulünü umuyordu. Bir iki adım kala durdu ve ruhunu okuyup tıynetini, mizacını tespit etmek istiyormuş gibi derin ve derece bakışlarıyla onu bir süzdükten sonra gök gürültüsünü andıran davudi ve uhrevi bir sesle şunları söyledi. Dede biraz peltekti, R'leri yuvarlıyordu. Ey tüccar, haftalarca, aylarca, yıllarca ve 10 yıllarca bu dünyada günahkarların gözlerini bağlayan, onları yollarından saptıran onca nimeti bire alıp ona, yüze, bine sattın durdun. Çil çil altınlar biriktirdin. Keseler dolusu paran ve ciltler dolusu senedin kasana artık sığmaz oldu. Fiyatlar düşecek, müşteri elini eteğini çekecek, işler kesat gidecek korkusuyla uykuların kaçtı. Geceler ve gündüzler boyu endişe ve vesveseyle kıvrım kıvrım kıvrandın. Ama sonunda en zenginlerden bile zengin oldun. Gel gör ki gönül fakiri biri haline geldin. Heyhat! Aslında sen onca zahmete girip bunca parayı biriktirmezden önce söylemem gerekirdi talebimi. Fakat kısmet bugüneymiş. İşte söylüyorum şimdi. Doğrusu sen ahireti bırakıp dünya işlerine dalmakla yanlış bir iş yaptın. Çünkü senin kısmetin ticarete değil bendedir. Bu nedenle senden istediğim şey, yıllardır dişinden tırnağından arttırarak biriktirdiğin servetini derhal fakire fukaraya dağıtman ve gelip acı payağımda beni bulman. Benim adım Salih'tir ve kısmetin de bendedir. Şimdi uyanır uyanmaz kasandaki senetleri borçlulara karşılıksız ver. Paranı ve mallarını zebuna zelile dağıt. Hemen acı payama gel ve oradaki dağa tırman. Ben işte o dağın zirvesindeki bir münzeviyim. Yanıma gelip elimi eteğimi öp. Aksakallı dededen bu sözleri işiten Abdülzeyyat da şafak attı. zamanında gırtlağından kısıp onca eza ve cefa ile artırdığı devasa serveti, kendini bilmez bir ihtiyarın fermanıyla heba olmak üzereydi. Bu münasebetsiz dede, onun rüyasında sermayesinin olmadığı, yıllar önce bir çırak olarak mesleğe yeni başladığı zamanlarda görünseydi, adamın istediğini canı gönülden kabul ederek gidip elini öper, ona müritlik edip gönlünü ve ruhunu zenginleştirir, ahiret sermayesini büyütürdü. Ancak şimdi ticaretle küpünü çoktan doldurmuştu. Onca serveti, beyni sulanmış bir kıranta pirin iki dudağı arasından çıkan abuk sabuk birkaç lakırdıyla israf etmek hiç de akıl kârı sayılmazdı. Her şeyden önce Abdüzzeyyat kuru gürültüye pabuç bırakacak biri de değildi. Bu yüzden kendini toparladı ve dedeye şunları söyledi. Ey saçı sakalı ak, harmalisi pak, sözleri hak münzevi. Paramı pulumu, malımı mülkümü, zevki sefayı, dünyanın bütün nimetlerini terk edip ta acı payam dağına, senin yanına gelip dizlerine kapanmamı, eline eteğini öpüp hayır duanı almamı istiyorsun. Peki benim yerimde sen olsaydın ne yapardın? Dağın başında inzivaya çekilerek, tefekküre dala dala, dünya nimetlerinden habersiz, saçını sakalını ağartıp ununu elemiş eleğini asmışsın. Belin bükülmüş, dişlerin dökülmüş. Bak, peltek peltek konuşuyorsun. Bu halinde sen elbette paraya pula değer verecek bir adam değilsin. Zaten bir ayağın çukurda. Ama vakit henüz geç sayılmaz. Dağın zirvesinde tefekkürle ziyan ettiğin onca zamandan sonra, iyisi mi sen gel de kandilinin yağının giderek tükendiği hayatının şu son demlerinde, kuyruğu titretip rahmeti rahmana kavuşmadan, bir nebze zevk-ü sefa içinde yaşa. Kısacası benim kısmetim sende değil, senin kısmetin bendedir. Hem senin kefen parası olarak kıyıda köşede biriktirdiğin 3-5 kuruşun da vardır. Bana gelirken o parayı da getir. İkimiz birlikte meyhanede kerhanede yeriz. Abdüzzeyyat mübarek bir şahsa söylenmemesi icap eden bu terbiyesizce sözleri henüz bitirmemişti ki, densizlik karşısında öfkeden küplere binen ihtiyarın dudakları gazaptan titremeye başlamış, kan beynine sıçradığı için fal taşı gibi açılan gözleri yuvalarından uğramıştı. Çileden çıkan dede hınçtan alt dudağını ısırarak bir hamlede kaldırdığı asasını utanmaz tüccarın beynine tam indiriyordu ki tali eseri rüya kesildi ve edepsiz paçayı kıl payı kurtardı. Uykusundan sıçrayarak uyanan Abdüzzeyyat heyecanı geçtikten sonra derin bir oh çekti ve şu iki günlük fani dünyadaki yegane dayanağı ve tesellisi olan devasa servetini mübarek dediği terslemek suretiyle onu kendi silahıyla yenip adeta çoban matı ile kurtardığı için şükürler ve dualar etti.